Ayrım 43, sayfa 255. Destanın muhtevasının ve kelime seçiminin ve kullanılışının değiştiğini ileri süren, bunları oturmuş ve donmuş bir yapı olarak düşünen biziz. Aşık ise destanı değiştirilemez olarak düşünür. Çünkü değişmenin onun zihninde olması gerekir. Değişme aynı zamanda onun zihninde gerçek olmayan bir hikaye ve tarihin tahrifi anlamı taşır. Aşığın ve destan anlatma bağlamında ise destan tarihin ve gerçeğin nakli anlamında geleneğin temelidir. Aşığın destanının sabit olma, değişmeme fikri ve dolayısıyla değişemez hükmü, gerçekte destanın hiçbir zaman sabitlenmemiş olan kelimelendirilerek ifade edişi kapsamaz. Aşık icrasını inşa eder ve kendi anlayışıyla bu onun destanıdır. Bizim anlayışımızla aşık anlatının durağan iskeleti, stable skeleton, üzerine destanını söyler ve böylece kaydettiğimiz ve dolayısıyla da dondurduğumuz metin oluşur, bu anlayışlar farklılıklar taşır. Bir aşığa bildiği destanlar sorulduğunda, o destanlarını onların ilk mısralarıyla tanımlayarak, Marko Kraljevic'in Musa ile Harbi'nin destanı örneğindeki gibi söyler. Başka bir söyleyişle destan birinin birine yaptığı veya birinin başına gelen bir hikayedir. Fakat bu aynı zamanda mısralarla ifade edilmiş bir şiir, destandır. O anlatımdan soyutlanmış bir hikaye değildir. Süleyman Mak için tambura eşliğinde söylenmiş bir destanı bir dinleme ile tekrarlayabileceğine dair sözleri önemli bir ipucudur. Şair hikayecinin, aşığın, zihninde bir hikaye, söylenen destan şeklindeki hikayedir. Belli bir destan, onu her söyleyen aşığın ağzında farklıdır. Eğer biz bir aşığın destanını icra ettiği kariyerinin değişik dönemlerini kapsayan yıllara göre dikkat edersek farklılıklar görürüz. Destanın açık ve anlaşılırlığını sağlayan düzenlemenin akıcılığı, aşığın onu kaç kere söylediğine bağlı olarak değişecektir. İcra edilen destanın aşığın repertuarının tam anlamıyla oluşmuş bir parçası mı, yoksa çok nadir olarak söylediği bir parçası mı olduğu ortaya çıkacaktır. Destanın uzunluğu da önemlidir. Çünkü kısa olan ve çok sık tekrarlanan bir destan tabiatıyla daha durağan olacaktır. Bu bağlamda her icra bir yönüyle belirli özel bir destandır. The Specific Song. Ve aynı zamanda türüne ait varlık olarak generic, destan türüne ait bir destandır. Bizim her icrada dinlediğimiz kendi başına bağımsızlığı olan özel ve belirli bir destandır, the song. Ve her icrayı bir icra olmanın ötesinde onun yeniden yaratılmasıdır. Bu şekilde düşünerek biz aşığın bir destanı ilk söyleyişini onun kendi tecrübesi içinde, destanın yaratılışı terimiyle ifade edebiliriz. Tarihi ve eş zamanlı olarak o destanın sayısız yaratılışı ve yeniden yaratılışı olacaktır. Bu bağlamda bir destanlar arası ilişki, belli bir destanın icraları veya türün içine giren destanların icraları arasındaki orijinal ve varyantlar kavramının gerçeğine daha yakındır. Destanın her icrası, performance, eğer orijinal, the original, değilse de an original, bir orijinaldir. Bu noktada bizim gerçek zorluğumuz sözlü gelenek şairinin düşündüğü gibi akıcılık terimleri içinde düşünemememizdir. Kısaca tekrarlayıp toparlayacak olursak gerçek şudur. Sözlü gelenekte bizim belli bir destanın orijinali, the original kavramımız hiçbir anlam ifade etmez. Oysa sabit bir metnin ortaya çıktığı yazılı kültürün hakim olduğu bir toplumun fertleri olan bizlere, sanatın sabit yaratılışının ilk formu, normuna ve kavramına sahip olduğumuz için bize mantıklı gelen her şeyin bir ilkinin, orijinalinin olması gereğidir. ilk oluş veya ilk söyleniliş, sözlü gelenekte orijinal olmak gibi bir kategorizasyon ortaya çıkarmaz. Biz sözlü geleneğin dünyasında kendimizi farklı bir dünyada olduğumuza ve bu dünyanın düşünce kalıplarının her zaman bizim terimlerimizi karşılamadığına hazırlamalıyız. Orijinal düşüncesi sözlü gelenekte mantıksızdır. Bunu eğer orijinal yoksa, onun çeşitlenecek varyantının da yokluğu izler. Evet, destanlardan biri çeşitli derecelerde bir diğeriyle ilişkilidir. Ancak bu bir varyantın bir orijinale olan ilişkisi değildir. Bütün bu yapıyı izah etmeye çalışırken çok sık yapılan bir yanlış olan sözlü geçiş, oral transmission, sözlü kompozisyon, oral composition, sözlü yaratma, oral creation ve sözlü icra, oral performance kavramlarının tamamı bir ve aynı şeydir. Bizim en büyük yanlışımız sıvı halde durmadan akmakta olan bir yapıyı, sözlü geleneği, bilimsel olarak dondurup katılaştırmamızdır. Eğer biz bir kulaktan kulağa oyunun sonunda orijinali bulabileceğimizden emin olursak, herhangi bir destanın ilk ve ideal şeklini yeniden kurup, ur formunu bulabileceğimiz serabının peşine düşebiliriz. Eğer biz, Smile Gitmeho destanının bulmak mümkün olan bütün metinlerini toplayıp bir araya getirirsek ve bunun bütün parçalarını bir araya toplarsak, bugüne kadar gerçekte asla yaratılmamış ve aşıkların zihninde bile var olmayan bir şey yaratmış oluruz. Demek ki biz elimizdeki sınırlanmış bir miktar metinden ne daha fazlasına ne de daha azına sahibiz. Sözlü gelenekte müellif, author ve orijinal, original kelimeleri ya hiçbir anlam ifade etmezler ya da alışılmışın çok dışında farklı anlama gelirler. Halk destanlarının folk epic anonimliği bir uydurmadır. Çünkü aşığın bir adı vardır. Bu terimlerle o kadar da önemli olmayan problemleri yaratan biziz. Buraya kadar anlatılanlardan sözlü bir epiğin, icranın metninin, müellifinin, icracı yani önümüzdeki aşığın olduğu ortadadır. Bir icra, performance, bir reprodüksiyon değil bir yaratmadır ve sadece bir müellifi olabilir. Aslında sadece yazılı kültür geleneğine mensup olanlar bu var olmayan, mantıksız ve alakasız orijinalin arayışı içindedirler. Aşıklar destanlarının yaratıcıları olduklarını bile inkar ederler. Onlara göre onlar destanlarını başka aşıklardan öğrenmişlerdir. Aşıkların destanlarını anlamlandırdığı her iki anlamı da düşündüğümüzde söylediklerinin doğru olduğunu biliyoruz. Değişme, change ve değişmezlik, stability, geleneksel sürecin bir araya getirmek için çalışmamız gereken iki elementidir. Ne için ve nasıl değişmektedir? Bu soruları cevaplandırabilmek için destan metinlerini adeta deney mahiyetindeki üç çeşit tematik tahlile tabi tutmamız gerekmektedir. Birincisi bir destanın bir aşıktan bir diğer aşığa geçişi, İkincisi bir aşığın bir destanı icralarının zaman bakımından farklılıklarının tespiti, üçüncüsü ise bir aşığın repertuarındaki bir destanın uzun bir zaman diliminde, diyelim ki 16-17 yıl içinde nasıl bir hale geldiğinin tespitine yönelik olmalıdır. Albert B. Lord çalışmasında bu deneylerin gerçekleştirilmesini ve vardığı sonuçları ele alır. Sadece işaret ederek geçecek olursak, zamanla sınırsız doğrudan sözlü geçişler, olayların sıralanışındaki değişiklikler, tematik değişiklikler, destanın sonuna doğru yapılan değişiklikler, süslemelere daha detay katarak yapılan değişiklikler ele alınmaktadır. Albert B. Lord'un kitabının 6. kısmı, Yazı ve Sözlü Gelenek, Writing and Oral Tradition, 1960 124-138 başlığını taşımaktadır. Albert B. Lord bu kısımda sözlü geleneğin yazıya geçirilişi ve yazılı kültür ortamının sözlü kültür ortamına tesirlerini ele alır. Sözlü destan anlatma sanatı, yazının baş göstermesinden önce mükemmelleşmişti. Fakat yazıyla beraber aşıklara yaklaşanlardan bazıları, onlardan yazmaları için destan anlatmalarını istedi. Bu çalışma binlerce destan icrasına eklenecek bir yenisi gibi göründüyse de hiç de öyle olmadı. Çünkü icrada müzik ve ritim yoktu ve bunlar olmayınca onun düzenli olarak icraya sevk eden, daha önceki icralardan hatırında kalanlar ve alışkanlıklarıydı. Müziksiz ve ritimsiz kelimeleri her zamanki gibi bir araya getirmek kolay değildi. Destanı kompoze etme temposu da farklıydı. Genelde aşık fikirden fikire, temadan temaya hızlı bir şekilde geçerdi. Fakat şimdi not tutmakta olanların yazabilmesi için her satırdan sonra duraklaması gerekiyordu. Bu iş çok güçtü çünkü beyni anlattığının çok ilerisindeydi. Aşık zorlanarak da olsa bu yeni sürece uyum sağlar gibi olmasına rağmen en sonunda ve nihayet destanın bitmesi sevindiriciydi. Böylece belki şaka gibi ama sabit bir metin meydana getirilmişti. Yeni bir iletişim aracı olarak aşığa yeni ve değişik bir dinleyici kitlesi sağlıyordu. Öncelikle belki ilk defa kendi kendisine hitap ediyordu. Yeni dinleyici kitlesi gelişip büyüdükçe yeni temalar veya eski temalarda yeni düzenlemeler isteyecekti. Aşık artık daha fazla bir kahvehanede hazır bekleyen dinleyicilerin sabırsız halleri önünde sözlü icranın zaman zaman tiranlaşan sıkıntısıyla sınırlanmamıştı. Bir toplumda yazının varlığı sözlü gelenek üzerinde tesir meydana getirmesine rağmen bu tesirin toplumun tamamını etkilemesi söz konusu olmayabilir. Dahası bazen sözlü gelenek ürünlerinin toplanıp yayınlanması, yeni destanların yaratılmasına da neden olabilir. Ancak yeni kuşak üzerinde onların destanları kitaplardan ezberlemesi olgusunun ortaya çıkmasına neden olur. Onlar hala bazı destanları büyüklerinden öğrenip icra ediyor olabilirler. Fakat basılmış metinleri ezberleyerek gelenekten uzaklaşmaya başlarlar. Sabit bir metni ezberleme süreci, onların sözlü kaynaklardan öğrendikleri destanları da etkilemeye başlar. Çünkü onlar artık sözlü gelenekten öğrendiklerini de ezberlemeye ihtiyacı duyarlar. Doğru metin, correct text anlayışının ortaya çıkması ve gittikçe yaygınlaşmasıyla sözlü geleneğinde ölüm süreci başlamış demektir. Sözlü kompozisyon tekniği destan söyleme alışkanlığı olarak yaşadığı ve ezberlemenin olmadığı zaman, destan kitaplarının bir mahalden bir başka mahale yayılması tıpkı bir aşığın bir yerden başka bir yere gitmesi gibidir. Ancak sabit metin fikrini kabul eden aşıklar, geleneksel sözlü süreç bakımından kaybedilmişler demektir. Bunun anlamı sözlü geleneğin ölümü ve destanların yeniden yaratıcıları olmak yerine onları tekrarlayan reproducers, bir aşık kuşağın yetişmesi demektir. Bu tür aşıklar halk festivallerinde kostümler içinde Vuk Karadziç'in koleksiyonundan ezberlenmiş destanlar söyleyeceklerdir. Bunu kafi derecede eğitim ve bir kostümle siz de ben de yapabiliriz. Bu tür sözde aşıklar, gerçek aşıklardan aldıkları destanları baştan sona aktarırlar, onların aktardıkları destanları bir kitaptaki metinden satır ve satır takip edebilirsiniz. Sabit metin fikri onların zihnine yerleşmiştir. Fakat buna rağmen bunlar yazılı edebi gelenekten gelen şairler de değildirler ve gerçekte pek çoğu okuma yazma da bilmeyebilir. Değişme sözlü geleneğin amacı olan hikayenin esasının durağanlığından, metnin kelimesi kelimesine aynı olan durağanlığına doğru olmuştur. Albert B. Lord'un kitabının ikinci bölümü, Uygulama, The Application, 1960-141-271 başlığını taşımaktadır. Albert bu bölümde, yukarıda temel kavram ve ana fikirlerinin, Bu çalışmanın hacmini göz önünde bulundurarak yapabileceğimiz derecede en özlülerinin bir hülasasını verdiğimiz teorik çerçeve doğrultusunda Homer'in Odessa'sı, İlyada, Beowulf, La Chanson de Roland, Digenis Akritas gibi ortaçağ Avrupa epik destanları üzerine uygulanmasıdır. Albert B. Lord'un halk bilimi çalışmalarında çığır açan ve yukarıda en özlü ana fikirlerini hülasa ettiğimiz kitabının 1960 yayınlanmasıyla başlayan ve onu takip eden yüzlerce makalesiyle Harvard Üniversitesi'nde sürdürdüğü çalışmaları neticesinde sözlü kompozisyon teorisi çok kısa bir zamanda dünyanın her tarafına yayılmış ve halk bilimi çalışmalarına inanılmaz bir tesir yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bu hükmü biraz açıp örneklemek gerekirse, 1985 yılında yapılan bir çalışmada, Foley 1985, sözlü kompozisyon teorisinin dünyanın hemen hemen her yerinde yapılan 1500'den fazla araştırmayı doğrudan etkileyip yönlendirdiği görülmektedir. Bu tesir Harvard Üniversitesi bünyesinde son yıllarda yayınlanmaya başlayan ve sözlü kompozisyon teorisinin tabir yerinde ise amiral gemisi görevini üstlenen Oral Tradition adlı dergi ile daha da güçlenmiştir. Ayrıca A. Lord'un öğrencilerinin görev aldıkları Amerikan üniversiteleri başta olmak üzere pek çok yerde Harvard'ın sözlü gelenek çalışmaları merkezinin benzerlerini yaygınlaştırdıkları görülmektedir. Homer meselesini çözmek üzere yola çıkan bir insanın ortaya koyduğu kavramlar üzerinde, hocasının öğretisine sahip çıkan bir talebenin sistemleştirdiği sözlü kompozisyon teorisinin temel kitabı, bugün 20'den fazla belli başlı dile tercüme edilmiş durumdadır. Dipnot, ne yazık ki Türkçe bu diller arasında hala yoktur. Dileğimiz bu kitabın, Lord 1960, bir an önce dilimize çevrilmesidir. Bilimin ve bilginin doğası gereği Homer meselesi hala kendi mecrası içinde tartışılmaya devam ediyor ve edecek. Ancak ortaya çıkmasına neden olduğu sözlü kompozisyon teorisinin yayıldığı sınırlar bugün onunla boy ölçüşmektedir. D. Sözlü kompozisyon teorisine yapılan tenkitler ve dönüşümler. Analitik düşüncenin temelinde yer alan diyalektik prensibin tez, antitezden senteze uzanan yapısı gereği, sözlü kompozisyon teorisine yapılan eleştirilerin de ayrı bir bibliografya oluşturacak hacme ulaştığı görülmektedir. Burada böyle bir faaliyete girişmenin imkanı olmadığına göre, sözlü kompozisyon teorisine getirilen eleştirilerin belli başlıları şöylece sıralanabilir. Bağlam, kontekst ve icra, performance kavramları etrafında oluşturulan yeni halk bilimi paradigmasının takipçilerince, sözlü kompozisyon teorisine getirilen eleştiri, birçok yönden tarihi coğrafi fin yöntemine ve özellikle de onun anıt eseri olan Motif Index of Folk Literature yapılan eleştirilere benzemekteyse de, performans teorinin temel kavramlarının genel tekamülü ve gittikçe yaygınlaşarak akademiyada gördükleri kabul neticesi ondan çok daha anlamlı ve netice alıcıdırlar. Sözlü kompozisyon teorisine yapılan eleştirilerin başında bağlam, kontekst merkezli olmak yerine metin, tekst yönelimli olması gelmektedir. Sözlü kompozisyon teorisinin yakın zamanlara kadar telafi edemediği bu eksikliğine işaret eden Alan Dundas 1988-10, devamla bu metodolojik eksikliğin Milman Perry ve Albert B. Lord'un epik destanların icrasını çalışmayı teşvik etmelerine rağmen kütüphanelere intikal eden destan metinleri üzerinde çalışmayı sürdürdüklerine dikkati çeker ve aynı destanın pek çok varyantının mukayesesiyle onları oluşturan formüllerin ve temaların ortaya çıkarılmasına karşın Destanların icrası esnasında dinleyicinin tepkilerine ve destanların muhtemel anlamlarının yorumlanışına dair sözlü kompozisyon teorisi etrafındaki araştırma ve tartışmaların çok az durduğunu vurgulamıştır. 1988-10-11. Alan Dundas'ın getirdiği 1988-11 bir başka eleştiri ise bir yönüyle yukarıdaki eleştiriyle bağlantılı olup, tıpkı Propp'un morfolojik yaklaşımı gibi, sözlü kompozisyon teorisinin de esas itibariyle bir destandan onu meydana getiren geleneksel formüllerin bir araya toplanması esasına dayanan işlemin son derece mekanik olduğudur. Bu bağlamda A. Dundas, daha önce Propp'un formalizmine getirilen Rus peri masallarının yapısının tanımlanıp ortaya konulduğu ve son derece dikkatlice çizilen şemanın söz konusu masalların muhtemel sosyal ve psikolojik anlam ve önemlerine dair hiçbir şey veya çok çok az bir şeyler ortaya koyduğu şeklindeki eleştirinin aynı zamanda sözlü kompozisyon teorisi için de geçerli olduğu kanaatindedir.